Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30'da, tekrarıyla 24'te, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle başlıyor.
İyi akşamlar. 16 Aralık 2016. Saatler 17.30. RSFM'desiniz. Ben Yavuz Ohan. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle programındasınız. Bugün aslında Türkiye'deki gelişmeler biraz gölgede kaldı. Bütün dikkatler Halep üzerinde. Yardım kuruluşları seferber olmuş durumda. Diplomasi trafiği inanılmaz hızlı. Halep'ten sıkışıp kalan grupların tahliyesi için uluslararası bir teyakkuz hali var deyim yerindeyse. Birkaç kez bozulan ateşkes bugün itibariyle işlemeye devam etmişti ateşkes hali ve bu çerçevede konvoylar halinde insanlar Halep'ten çıkarıldılar ve Türkiye'nin belirlediği bölgelere doğru getirildiler. 6 tur yapıldı. Tam 7.si yapılırken 800 Halep'linin, Halep'ten ayrılmak isteyen Suriyelinin konvoyuna silahlı saldırı olduğu iddia ediliyor ve bu saldırıda 14 kişinin yaşamını kaybettiği ve 7. konvoyun bu çerçevede Halep'e geri döndüğüne ilişkin bilgiler var. Yani bugün ağırlıklı olarak Halep konuşacağız. Başbakan Binali Yıldırım İranlı mevkidaşıyla telefonla konuştuğu oradaki sorunların çözümü için Putin'den açıklama var Suriye konusunda. Türkiye ile Rusya'nın politikaları paralel ilerliyor gibi görünüyor ama İran'ın bu meselede biraz ayak dilediğine ilişkin bilgiler geliyor bölgeden. Ne oluyor sorusunun yanıtını alacağız. Bölgede ne yapılıyor? Gelenler nerede ağırlanacak? Nerede konaklayacaklar? Bunlara ilişkin çeşitli bilgiler var. Bütün bu bilgileri sizlere aktaracağız. Dün akşam yine adliyede bir gazeteciyle ilgili tutuklama kararı verildi. Hüsnü Mahalli hasta, MS hastası, tedavisinin günlük devam etmesi gerekiyor. Yaptığı açıklamalara bakarak önce 301. maddeden bir soruşturma başlatıldığını anlıyoruz. Onun Adalet Bakanı'nın izne tabi olduğu anlaşılınca ve bürokratik işlemler tam olarak yerine getirilemeyince suçlamanın değiştiğini görüyoruz. Dün akşam önce savcılığa ifade verdi, sonra hakim karşısına çıkarıldı ve tutuklandı. Hem de elinde sağlıkla ilgili raporları olmasına rağmen ve şablon bir kararla bu meseleyi konuşacağız. Hakimin tutuklama gerekçesi enteresandı. Türkiye'nin dış politikasına yönelik eleştirileri de tutuklama gerekçesi içine aldı. Bu gazetecilik anlamında ciddi bir sorunu da beraberinde getiriyor mu? Bu soruların yanıtını arayacağız. Ayrıca Halk TV'de birlikte haber yaptığı, birlikte program yaptığı Ayşenur Aslan bu kararın ardından deyim yerindeyse havlu atıyorum dedi. Sessiz çığlık benimkisi dedi ve hem gazeteciliği hem de programcılığı bıraktığını duyurdu Halk TV'de. Ayşenur Aslan'la eğer bir aksilik olmazsa canlı yayında bu meseleyi konuşacağız. İşin hukuki boyutuna da bakacağız. Çünkü bir başka tutuklama kararı daha vardı. Doğan Grubu'nun Ankara temsilcisi Barbaros Muratoğlu da dün akşam 15 gün gözaltında tutulduktan sonra adliyeye götürüldü. Savcı ifade verdi. Hakim kararıyla tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Onun tutuklama kararında da enteresan bir takım gerekçeler var. Mesela Fethullah Gülen'in sağ tarafında durması. O bir toplu fotoğraf çektirmişler Pensilvanya'ya gidip 2012 yılında. O fotoğrafta sağ tarafında durması, ceketini iliklemesi bu örgütle sıkı bağ olduğunun göstergesi olarak kayda geçmiş tutuklama kararında. Başka bir takım unsurlar da var. Onları konuşacağız ve bu dönemde Türkiye'nin olağanüstü şartlarla yönetildiği, olağanüstü halle yönetildiği dönemde hukuk nasıl gidiyor sorusunu Ergenekon sürecinin öne çıkan isimlerinden hukukçu Celal Ülgen'le değerlendireceğiz. Tekrar darbe olur mu? Kaotik bir durum mu yaşatılmaya çalışılıyor? Beşiktaş'taki bu saldırı ne manaya geliyor? Bütün bunlar aslında alttan alta tartışılıyordu ama emekli hakim albay Ahmet Zeki Üçok, onu da Ergenekon'dan tanıyacaksınız. Cemaatle mücadelesi herkes tarafından hemen hemen biliniyor. O dün akşam bir tweet attı ve kaotik bir ortam yaratılmaya çalışılıyor. Bunun önüne geçmek Cumhurbaşkanı'nın görevi ve ayrışmayı ortadan kaldırmak durumunda dedi. Buraya kadar bir şey yok. Sonrasında yazdıklarıysa çok daha dikkat çekici. Ahmet Zeki Üçok eğer bunlar olmazsa ordu emir komuta zinciri içinde darbe yapar dedi ki bu ortalığı ayağa kaldırdı. Buna ilişkin düzeltme de yapmadı. Biz aradık kendisini, canlı yayında bu meseleyi konuşmayı da kabul etti. Soracağız bu sonuca nereden ulaştığını. yine kadın erkek ilişkileriyle ilgili gerçekten büyük bir skandal var. Ardı arkası kesilmiyor aslında. Bakıyorsunuz bir takım kitaplarda inanılmaz bilgiler var. O kitaplar belediyeler tarafından, milli eğitim tarafından öğrencilere, gençlere dağıtılıyor. İşte onlardan birisi bugün ortaya çıktı. Gerçekten bir evlilik tarifi var ki inanamayacaksınız. Kadın öyle bir yere koyuyor ki yuh bu kadar mı olur diyeceksiniz. İşte o kitapla ilgili, o kitabı ortaya çıkartan isim CHP milletvekili konuğumuz olacak. Kitapta geçen detayları da mümkün olduğunca yüzümüzün kızarmayacağı biçimde sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Yaklaşık 1,5 saat boyunca beraberiz. Bütün bu başlıklarla ve yorumlarla canlı yayın konuklarıyla. Frekanslarımız İstanbul ve Bursa'da 106.4, Kocaeli'nde 93.4. Bir de bunu izle.com adresine girerseniz YouTube üzerinden yaptığımız yayını da izleyebilirsiniz. Ayrıca Sputnik Haber Ajansı'nın Facebook sayfasında da şu an itibariyle kendimi de görüyorum. Canlı yayındayız diyelim ve başlayalım.
Benim hapisteyken kalbim özgürdü, bedenim tutukluydu.
Kameraları gördükleri anda koluma girdiler. Cumhuriyet operasyonu Türkiye'de özgürlük ve hukuka çok ölümcül bir darbeydi.
Bu şartlarda parlamentoda siyaset yapmanın bir anlamı ve imkanı kalmamıştır.
Refah Partisi'nin örgütleri genetik anlamda solcudur. Demokrasi yanlışıdır.
Buna emin olun ki ben o kitabı okudum ama kitabı okuyalı 40 sene olmuştur.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te, RSFM'de.
Dün 16.40 sularında ilk konvoy hareket etmişti Halep'ten. Türkiye'nin çok ciddi girişimleri vardı. Ciddi bir diplomasi trafiğinin yürütüldüğünü gördük. İran Dışişleri Bakanı ile defalarca konuştu Türk Dışişleri Bakanı. Obama ile Cumhurbaşkanı konuştu, Putin'le konuştu. Ve sonrasında da Halep'ten tahliyeler başladı. Dün akşam üzeri. 6 tur yapılabildi o konvoylarla Halep'ten tahliyeler konusunda ama 7.sinde sorun çıktı. 7. konvoy hareket etmeye hazırlanırken bir saldırı düzenlendi ve orada 14 kişinin hayatını kaybettiği Anadolu Ajansı'nın haberleriyle ortaya konuldu. 14 kişi hayatını kaybetti ve o konvoy geri dönmek durumunda kaldı Halep'e. Şimdi Türkiye diyor ki orada daha çok insan var ve bunların tahliyesi gerekiyor. Rusya ağırlıklı olarak tahliyelerin tamamlandığı görüşünde ve Türkiye'ye göre ise bu tahliyelerin önündeki en büyük engel İran. Ve tabii başka soru işaretleri de var. Gelenler nereye yerleşecekler, bundan sonra nerede yaşayacaklar, onların iaşeleri nasıl sağlanacak, Türkiye'ye girecek olanlar var mı? Birçok hasta ve yaralının da bu tahliyeler sırasında Halep'ten çıktığı bilgisi var. Onların tedavilerinin de yapılması için teyakkuz halinde Türkiye. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi konuyu yakından takip eden bir isim SETA'dan Can Acun'la konuşacağız bu meseleyi, hem de bilgileri aktararak aynı anda. Can Acun, hoş geldiniz.
Merhabalar, yayınlar diliyorum.
Şimdi son duruma baktığımızda yaklaşık 10 bin kişi rakım veriliyor. 6 konvoy Halep'ten oradan ayrılmak isteyenleri çıkarttı ve İdlib'e ya da Türkiye sınırına getirdi. 7. konvoyda sorun çıktı. Buna ilişkin elinizde bir bilgi var mı? Takip edebildiniz mi? Nedir durum? 14 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Saldırganların da Şii milisler olduğuna ilişkin başka iddialar var.
Evet, sağdan gelen bilgiler bu şekilde. Ne yazık ki konvoyların bir şekilde Halep kırsalına ardından İdlib'e ulaşması noktasında varılan mutabakatı Şii milisler yine bozdu. Burada tabii kendileri bazı gerekçeler öne sürüyorlar. Özellikle bu İdlib'de kuşatma altında tutulan Fuva ve Kefalya gibi bölgeler söz konusu.
Yani buralara Şii kanal açılmazsa, Şii nüfusun
olduğu bölgeler ve çok uzun bir süredir burası da muhaliflerin kuşatması altında. Ama tabii o bölgelerin de şunu altını çizmek gerekiyor. Bir insanlık dramı yaşamıyor çünkü rejim buraya havadan devamlı lojistik yardım atabiliyor. Bir de orada son dönemde bir ateşkes anlaşması da vardı. Muhalifler o bölgeye yönelik herhangi bir saldırı da gerçekleştirilmiyordu. Ancak Halep muhasarası sonrasında yaşanan kriz ve nihayetinde Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğuyla ortaya konan anlaşma bir şekilde muhaliflerin ve oradaki sivil unsurların bölgeden tahliye edilmesine yönelik bir mutabakat zemini üretmişti. Ama Şii milislerin ve onun arkasında da İran. Tabii bunun da altını çizmek gerekiyor. Sadece Şii milislerin kendi inisiyatifiyle hareket ettiklerini düşünmek mümkün değil. Orada bir koalisyon söz konusu ve özellikle Suriye sattığına Şii milisleri getiren İran'ın devrim muhafızları ve yine Kudüs güçleri olduğu. Dolayısıyla burada bir komuta kontrol de söz konusu. Yani aslında Türkiye ve Rusya'nın bu tabakat zemininde anlaştıkları bu anlaşmaya bir şekilde İran şerh konumuş oldu. Şii milisler üzerinden bu
peki,
şekilde
peki
anlaşmayı bozan mesela, bir süreç işletiyor.
Mesela o ablukanın kaldırılmasını İran eğer şart koşuyorsa o abluka niye kaldırılmıyor Şii köylerindeki?
Yani muhalifler şunu söylüyorlar. Şu anda rejim Halep dışında yaklaşık 18 tane bölgede özellikle Şam'ın etrafında küçük küçük bölgeleri muhasara altında tutuyor. Eğer biz Fua ve Keferye'yi tamamen kuşatmayı kaldırır ve bu bölgede insanların dışarı çıkmasını sağlarsak diğer 18 bölgedeki insanların katledilmesi riskiyle karşı karşıya kalırız. Dolayısıyla genel bir anlaşma yapmamız gerekiyor. Eğer Fua ve Keferye'de insanları kuşatmayı kaldıracaksak rejimde diğer bölgelerden kuşatmayı kaldırması gerekiyor şeklinde bir argümanları var. Dolayısıyla bunu onlar da bu şekilde kendilerini meşrulaştırıyorlar. Tabii şunun altını çizmek gerekiyor. Yani Halep meselesinde varılan mutabakatta Fua ve Kefe'nin herhangi bir hükmü söz konusu değildi. Bunlar İran ve Şii milislerin sonradan süreci dahil olarak ortaya koyduğu şartlar oldu. Daha öncesinde yine konvoylara yönelik ateş açma durumları olmuştu. Burada da yine daha farklı gerekçeler Şii milisler ortaya koydular. Bazı muhaliflerin kendilerine teslim edilmesi gerektiği 260 kişiden ismi geçti. Ardından Fua ve Keferya gündeme getirildi. Yani bir defa şunun altını çizmek gerekiyor. Burada iyi bir niyet göstergesi yok. Ne yazık ki İran ve Şii milisler farklı bir zeminde hareket ediyorlar. Sadece Halep'te askeri bir zaferle getirmek istemedikleri anlaşılıyor. Özellikle Şii milislerin mezhepçi sahiplerle de hareket ettiklerini ve bir şekilde sanki bölgede katliam arzusu içerisinde olduklarını gösteren emareler söz konusu. Tabii bu da Suriye'nin geleceği açısından çok endişe verici. Nihayetinde Suriye'de...
Tablo enteresan değil mi? Evet. Bir tarafta Rusya var, bu mutabakata uyuyor anladığımız kadarıyla. Bir tarafta Suriye ordusu var, resmi Suriye ordusu. Rusya'nın da etkisiyle onun da mutabakatın içinde olduğunu görüyoruz. Ama dışarıdan bir aktör, İran, bu meseleyi tamamen bozabiliyor. Öyle bir gücü var anlaşılan.
Tabii işte az önce de onu ifade etmeye çalışıyordum. Aslında ben de İdlib'de, Halep'te uzun bir süre bulundum orada. Hı hı. Çeşitli gözlemlerde de bulundum. Muhalif komutanlarla görüştüm. Bana söyledikleri özellikle son dönemde sahada askeri olarak cephelerde rejime bağlı güçlerden ziyade İran ve Şii milislerle karşı karşıya kaldıklarını ifade ediyorlardı. Yapılan bazı araştırmalar İran'ın ve bölgedeki Şii milislerin toplam sayısını 50-60 bine kadar çıkartabiliyor. Bu çok önemli bir rakam. Dolayısıyla sahada bu kadar askeri gücü olan İran ve milislerin bir şekilde siyasi süreçlere de etki etme kabiliyeti söz konusu. Şeyin altını çizmek gerekir diye düşünüyorum. Yani son dönemde İran'ın özellikle Türkiye ve Rusya'nın Suriye konusunda belli bir zeminde buluşmaya başlamasından endişe duyduğu görülüyor. Bunu kendisinin Suriye'deki çıkarları adına bir tehdit olarak okuduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Halep'e yönelik böyle bir anlaşmanın Türkiye ve Rusya tarafından gerçekleştirilmiş olmasını da İran hazmedemedi, kabul edemedi. Kendini denklem dışına itirmiş hissetti ve bir şekilde Şii milisler üzerinden etkisini kullanarak bu süreci baltalamaya, sabote etmeye yönelik hamleler yaptığı görülüyor.
Peki ne olacak şimdi bu tahliye meselesi tümüyle durmuş gibi? Çünkü Rusya'dan da bir açıklama, tahliye gerçekleşti diye bir açıklama geldi. Çünkü Halep'teki tahliye edilecek insan sayısıyla ilgili de bir takım soru işaretleri var herhalde. Farklı rakamlar dolaşıyor. 10-15 bin diyen var, 50-60 bin diyen var, 100 bin diyen var. Ne dersiniz?
Bu anlamda çeşitli spekülasyonlar oldu ama sahada gelen görüntüler, aktivistlerin ve muhaliflerin yaptığı açıklamalarda hala Doğalep'te sıkıştırılmış, muhasara altına alınmış çok sayıda sivil olduğu anlaşılıyor, görülüyor. Bunun altını çizmek gerekir. Tabii burada Rusya'ya görev düşüyor. Sonuçta anlaşmanın rejim ve müttefikleri adına garantörü Rusya. Burada eğer Şii milisler anlaşmayı bozan tarafsa, konvoylara, sivillere ateş açıyorsa, insanları bir şekilde İdlib'e ulaşmasını engelliyorsa bu konuda Rusya'nın daha fazla ağırlığını devreye koyarak bu saldırıları, ihlalleri durdurması gerekiyor. Türkiye'nin de buna yönelik beklentileri var.
Peki koymuş mudur ağırlığını? Buna ilişkin bir işaret var mı?
Yani daha önceki ihlallerde Rusya'nın ağırlığını koyduğunu ve bu bir anlamda milisleri etkisi altına alarak yapılan saldırılar engellemeye çalıştığını biliyoruz. Burada doğrudan Rus askerinin sahada konvoyların güvenliğini almaya başladığını, yine insan savaş araçlarıyla süreci gözetlediğini biliyoruz. Ama son noktada Rusya'nın artık tahliyeler tamamlanmıştır açıklaması. Tabii soru işaretleri yaratıyor. Hala orada siviller olduğunu biliyoruz. Bir şekilde Rusya'nın yeniden ikna edilerek burada ağırlığını koyarak Şii milislerin ve İran'ın gerçekleştirdiği bu saldırılar durdurması gerektiğini ben düşünüyorum.
Biraz daha genelini soracağım ama bir şimdi bu Halep'ten çıkartılan sivillerin getirildikleri bölgeler, bir bölümün İdlib'de kalmayı pek istemedikleri, çünkü Suriye ordusunun bir adım ötesinde İdlib'e yönelik operasyon başlatacağından endişe ettikleri belirtiliyor. Bu şartlarda oradan tahliye edilenler Türkiye sınırları içinde mi kontrol edilecek, yoksa hemen sınırda kurulan bir takım tesislerde var anladığımız kadarıyla?
Tabi burada farklı hazırlıklar söz konusu. Bir kısmı sizin de söylediğiniz gibi İdlib'de yerleştirilmeye başlandı. Özellikle Türkiye sınır hattında. Bir kısmının özellikle ağır yaralıların Türkiye'ye getirilmesi söz konusu oldu, tedavi edilebilmeleri adına. Ama bunun ötesinde Fırat Kalkan Harekatı'nın özgürleştirdiği Aziz Cerablus arasındaki hatta da bazı Suriyelilerin yerleştirilmesi söz konusu olabilir. Tabii burada özellikle tahliyelerin devam edip etmeyeceği, sayının ne kadar artıp artmayacağı da bence belirleyici olacaktır diye düşünüyorum.
Türkiye hazırlığını 100 bin üzerinden yaptığı gibi bir görüntüm var sizce?
Yani 50-60 bin olduğu değerlendiriliyordu. Şu ana kadar 10 bine yakın insan geçiş yaptı. Daha ne kadar içeride sayı var bunu söyleyebilmek zor, ama görüntüler, bize ulaşan bilgiler hala çok sayıda sivilin bir şekilde Doğu Halep'te içeride olduğunu gösteriyor.
Şimdi bir adım ötesinde de Putin'in bir açıklaması var bugün ve der ki Astana'da biz Suriye'nin genelinde bir siyasi çözüm için Erdoğan'la konuşacağız diye. Bu ufukta bir ışık göründü anlamını taşır mı Suriye'de çözüm yolunda?
Tabii bunu umut ediyoruz ama sağdaki emareler, çatışmalar, çatışmanın doğası, çok aktörlülük bize çok da olumlu bir fotoğraf ortaya koymayı zorluyor. Şu anda Türkiye'de Rusya'nın işini normalleştirmesi Suriye'ye önemli yansımaları oldu. Burada iki ülke bir şekilde önce ateşkes zemini, ardından da siyasal bir çözümü bir şekilde irdelemeye, bu noktada gitmeye çalışacak. Ama tabii sadece Türkiye ve Rusya'dan oluşmuyor Suriye tahtındaki aktörler. DAEŞ hala önemli bir alanda kontrol sağlamaya devam ediyor. Az önce ifade ettik, İran, Şii milisler, rejim içerisindeki parçalı yapı. Bunun ötesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK'nın Suriye örgütlenmesi olan PYD ve YPG ile oluşturduğu bir angajman var. Çeşitli Arap unsurları da bu yapıya dahil ederek adeta kendine bağlı bir Suriye marifeti Amerika yaratmaya, oluşturmaya çalışıyor. Tabi bu da bir siyasal çözümü zorlaştıran önemli bir etki doğuruyor. Sadece Türkiye ve Rusya'nın bir şekilde bu anlamda bir zeminde buluşması tek başına Suriye'de çatışmaları durdurma potansiyeli ne yazık ki yok. Bu çerçevede çok olumlu bir şey söyleyebilmek yakın vadeden azından pek mümkün değil gibi geliyor bana.
Tünelin ucunda hala ışık görünmüyor diyoruz. Can Acun, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
SETA'dan uzman Can Acun'la konuştuk efendim. Yakın zamanda İdlib ve Halep'e gidip orada alanda da çatışmaları gözlemleyen, aktörlerle konuşan bir isimdi. Yakın zamanda bir çözümden bahsetmek pek mümkün görünmüyor. Zaten bu o kadar çok grup, o kadar çok aktör, o kadar çok ülke, o kadar çok vekaleten savaşan var ki, yani bu işin içinden çıkmak nasıl olacak bilmiyorum, ömrümüz yetecek mi görmeye. Ama biz yine bugüne dönelim. Halep'te bu gösterilen fotoğraflar, videolar, buna ilişkin de bir tartışma var. O videoların, o fotoğrafların bir bölümünün başka olaylardan alıntılanarak Halep'te bugün yaşanıyormuş gibi servis edildiği iddiası var. Bunların bir bölümü de ispatlandı ayrıca. Yani verilen mesajların, atılan sosyal medyada kullanılan fotoğrafların, videolar konusunda da insanların dikkatli olması gerektiğini Numan Kurtulmuş da açıkladı. Çünkü Türkiye'de bir Sünni Alevi ayrımını da beraberinde getirebilecek ifadelerin kullanıldığına da şahit olduk geçmişte, çok kısa süre önce Halep olayları sonrasında. Bunlardan sakınılması gerektiğini altını çizerek söyledi Numan Kurtulmuş. Son duruma bakarsak 100 bine yakın Türkiye'nin beklediği mülteci sayısı demiştik. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi'ne göre ise yaklaşık 40 bin civarında bir sivilin Halep'te olduğu belirtiliyor. 10 bine yakınının tahliye edildiği bilgisini yeniden aktaralım. Az önce de söyledik, Astana'da önemli bir görüşme olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Putin, Erdoğan'la Suriye konusunda barış görüşmelerinin Astana'da da sürmesini önereceğiz diyor ve Suriye'de süren iç savaşla ilgili Erdoğan'la barış görüşmelerine devam edeceği bilgisini veriyor. Astana buluşması da bu çerçevede önemli ama tabii yine bekleniyor Amerika Birleşik Devletleri'nde şu koltuk değişimi gelmedi gitti. O olduktan sonra biraz daha tablonun netleşmesi, İran'ın pozisyonunun bütün aktörler tarafından yeniden belirlenmesi ve Suriye'nin geleceğine ilişkin bir karar alınması muhtemel olabilecek siyasi çözüm için daha önünde dünyanın çok zaman var gibi.
Anlatılmayanı anlatıyoruz.
İktidarın tavrına göre yön değiştirirse, karar verirse o zaman işte tam da sizin koktuğu yer değil. İşte adalet devletin, mülkün, kamu düzeninin temeli deriz.
Konuşulmayanı konuşuyoruz.
Tavır sergilemesi lazım hukukçuların, hakimlerin, yargıçların. Ama bir gazeteci olsaydım yarın büyük kocaman bir sürü manşet atardım. Korkuyorlardı.
Türkiye'nin yasaksız programı.
Ya biz yapıcı olmaya, Türkiye'nin hukuk devleti ilgisini korumaya, iktidarın da bu konuda aslında bir sürüklendiri gözüyor Yavuz Bey. Onlar da çoğu konuda işin farkında değiller.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te, RSFM'de.
Suriye bahsiyle devam edeceğiz ama farklı bir açıdan. Çünkü Hüsnü Mahalli ile devam etmeyi planlıyoruz. Hüsnü Mahalli bir gazeteci, Suriye asıllı bir gazeteci. 2011 yılında dönemin başbakanının tavsiyesiyle Türk vatandaşlığına geçtiğini de savcılıkta verdiği ifadede aktarmıştı. Hüsnü Mahalli dün akşam tutuklandı ve hasta olmasına rağmen, hastalığıyla ilgili belgeleri sunmasına rağmen ayrıca o soruşturma süreci de gerçekten çok çarpıcıydı. Türk Ceza Kanunu'ndaki 301. madde çerçevesinde ilk değerlendirme yapılmış ve savcılık soruşturması başlatılmıştı. 301. maddenin Adalet Bakanı'nın izne bağlı olduğu ortaya çıkınca suçlama değiştirildi. Önceki suçlama Türk milletini, cumhuriyetini alenen aşağıladığı ve hakaret ettiği biçimindeydi. Sonrasındaysa Cumhurbaşkanı'na, devlet büyüklerine hakaret biçiminde bir değişikliğe gitti suçlamada. Çünkü Adalet Bakanlığı'ndan izin alınmamıştı. Bu sonrasında ortaya çıktı. Hüsnü Mahalli sanıyorum 2 gün gözaltında tutuldu. O 2 günün bir gününü de hastanede geçirdi. Çünkü hastaydı. MS hastalığı olduğunu söyledi. Diyabetik polineuroterapi hastası aynı zamanda. Bunlara ilişkin raporlarını da sundu. Ve hakaret suçlamasının kendisine uygun olmadığını söyledi savcılıkta. Böyle bir değerlendirmeyi yapmak bana yönelik bir hakarettir. Ben sadece gazetecilik yaptım. 18 yıl BBC'de çalıştım. Şimdi de Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye politikalarıyla savaş başlamadan önce paraleldi görüşlerimiz, düşüncelerimiz. Sonrasındaki uygulamaları gazeteci olarak eleştirdim. Durum bundan ibarettir dedi. Ama o tutuklanmasını engellemedi bu çerçevede. Hakimin bu konuda bir analizi var. Tutuklama kararında Mahalli'nin Halk TV'de katıldığı programda yaptığı konuşmalarla Cumhurbaşkanı'nın ve hükümet üyelerinin terör örgütlerinin arkasında olduğunu, Suriye'de yaşanan olaylardan Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin sorumlu ve sebep olduğunu iddia ettiğini yazıyor tutuklama kararında. Oysa gerçek durumun bu şekilde olmadığını söylüyor hakim ve Türkiye'nin Suriye ya da başkaca yerde hiçbir şekilde hiçbir terör örgütüne destek olmadığını savunuyor. Aksine bu örgütlerin karşısında olduğunu ve mücadele ettiğini belirtiyor. Yani bir dış politika analizi görüyoruz Hüsnü Mahalli'nin tutuklama kararında. Devam ediyor, tutuklu kaldığı dönemde hasta nasıl kalacak cezaevinde diye bir soru da vardı. Buna da bir yanıt veriyor. Tutuklu kaldığı dönemde hastanede yatması gerekmesi durumunda hastanede tedavisine devam edebilir. Cezaevlerinde de doktorlar mevcuttur diyor ve ardından da tutuklama kararını veriyor. Buna yönelik çok ciddi tepkiler de oldu. Az önce duyurmuştum Ayşenur Aslan, eğer ulaşabilirse arkadaşlar aramaya devam edecekler. O Halk TV'de birlikte program yapıyordu. Programını bitirdi ve sessiz çığlık olarak görün dedi. Gazeteciliği de bırakıyorum dedi. Halk TV'deki programıyla birlikte. Ayşenur Aslan'ın vedası da bugün çok konuşuldu. Tıpkı Hüsnü Mahalli'nin cezaevine konulması gibi. Bir tutuklama kararı daha var. Onu da aktaracağım ve Celal Ülgen'le bu işin hukuki boyutunu bir konuşmak istiyoruz. Yani bugün ortaya çıkmış olan hukuki tabloya ilişkin bize bilgi vermesini rica edeceğiz. Çünkü bir takım kararlarda bizim anlamakta güçlük çektiğimiz unsurlar, hususlar var. Celal Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Şimdi Hüsnü Mahalli'nin tutukluluğuyla ilgili detayları aktardım. Bir de Barbaros Muratoğlu tutuklandı. Doğan TV'nin Ankara temsilcisi.
Evet.
Onun tutuklama kararında da enteresan bir takım değerlendirmeler var hakim tarafından. Şöyle söylüyor. Soruşturmanın halen devam etmekte olup delillerin henüz tam olarak toplanmamış olduğu, toplanacak delillere göre şüpheli yatılı suçun niteliğinin değişmesiyle aleyhine olarak ağırlaşma ihtimalinin bulunduğu, şüpheli yatılı suç için kanunda öngörülen ceza miktarı şüphelinin soruşturma tutanaklarına yansıyan, sorguda da gözlemlenen savunma ve davranışlarıyla tutumu hakimliğimizde serbest kalması halinde kaçacağı yolunda kuvvetli suç şüphesi uyandırmıştır deniyor. Şüpheli yatılı suç için kanunda öngörülen cezanın miktarı şüphenin soruşturma tutanaklarına yansıyan sorguda ve gözlemlenen savunma ve davranışları hakimliğimizde serbest kalması halinde delilleri yok edeceği veya değiştireceği suçun mağdur ve tanıkları üzerinde baskı kurma girişiminin bulunacağı yolunda kuvvetli suç şüphesi oluşturmuştur deniyor. Şimdi bir böyle bir bölümü var. Bir de Fethullah Gülen'e gitmişler bir grup gazeteciyle beraber 2012 yılında. Orada Fethullah Gülen'in sağ tarafında durması, ceketinin ilikli olması kuvvetli suç şüphesi olarak değerlendirilmiş. Bilmiyorum bunlar biraz havada mı kalıyor yoksa şu an bulunduğumuz dönemde birçok tutuklama kararında benzer nitelikli gerekçeleri okuyoruz. Bu gerekçeler hukukla ne kadar örtüşüyor Celal Bey, bir değerlendirme rica ederim sizden.
Aslında sorunuzun içerisinde yanıt da saklı. Hukuk tekniği açısından bakarsak ne Hüsnü Mahalli'nin tutuklama gerekçesi ve ne de diğer
Barbaros
Doğan
Muratoğlu.
Holding'in evet temsilcisi, Ankara temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nun tutuklama gerekçesi hukuki değil, kanuni değil, keyfi tutuklama gerekçeleridir ve gerekçe yaratmak için adeta çaba sarf edilmiştir ama gerekçesiz bir gerekçeyle karşı karşıyayız. Birinci itirazımız şu. Bir defa isnat edilen suç tutuklamayı gerektiren katalog suçlardan değil. Katalog suçların çevresine bile girmiyor. Örneğin Hüsnü Mahalli'ye ithaf edilen devlet büyüklerine hakaret etme suçundan kimse tutuklanmaz. Bir. İkincisi ortada hakareti yok. Hakaret sayamıyorsunuz, söyleyemiyorsunuz.
Onu söylemiyor ve kime hakaret ettiğine ilişkin
evet,
bilgi de yok.
Evet, kamuoyunda söyler misiniz kime ne demiş? Bu da yok. Şimdi ama yandaş medyaya bakarsanız o geç bile kaldı Hüsnü Mahalli. Niye şimdiye kadar tutuklamadınız gibi feryat ediyorlar. Diğer Barbaros Bey'in tutuklanmasıyla ilgili ceketinin düğmesinin iliklenmiş olması,
sağ tarafında
gösteriyor
bulunması.
Evet ama şimdi sağ tarafında bulunan ve ceketinin düğmesini ilikleyen birçok kişi şu anda AK Parti sıralarında milletvekili, evet, belediye başkanı. Bırakın televizyonlardan bar bar bağırarak lehinde propaganda yapan ve bizimle tartışan kişi
darbe komisyonunun başkanı.
Darbe komisyonunun başkanı. Yani hani millet vardı kendilerine göre bir millet
17-25 Aralık diye bir şey.
Evet.
O da nasıl ondan, bir şeyse.
Ondan önceye ait olanları milat yaparken affederken aslında kendilerini de affetmiş sayılıyorlardı.
Ama bu olay da 2012'de. Yani
işte şimdi oraya gelmek istiyorum. Evet. Şimdi Barbaros Muratoğlu'na o dönemde ceketini iliklediği için suçlama yapan savcının bir adım daha atıp milattan vazgeçip bütün ceket düğmeleyen ve ekranda övgü yağdıranları hizaya çekmesi lazım ve sorguya çekmesi lazım.
Eğer adaletse bu.
Elbette yani böyle bir şey olabilir mi? Efendim ben Cumhuriyet Gazetesi'ne işte gözdağı vermek için şunları yapayım. Hürriyet Gazetesi'ne gözdağı vermek için Ankara temsilcisini tutuklayayım. Halk TV'ye gözdağı vermek için Hüsnü Mahalli'yi tutuklayın ve bunlar sussunlar. Ben bu susmuşlar ülkesinde başkanlığa gideyim. Yani istenen bu. Ama ben bu mevzilerin, mahallelerin ve halkla iletişim kurulacak bölgelerin terk edilmesinden yana değilim.
Herhalde sözü Ayşe Nur Aslan'a getireceksiniz diyecektim. Evet. Şu anda telefonda kapalı aslında.
Ayşe Nur'a telefon açtım. Evet. Ona dedim ki bak dedim. Şimdi ben de savunmayı bırakayım diyeyim. Hı-hı. Yani böyle bir şey olabilir mi? Herkes görevini yapacak. Bırakmak yok. Devam dedim. Sanıyorum bunu birçok kişi söyleyecektir. Anlatacaktır. Çünkü
yani dün akşam artık çok affedersiniz bizi dinleyenler de değerlendirsin diye söylüyorum. O ruh hali tabii enteresan. Ayşe Nur Aslan birlikte program yapıyordu. Hassas da bir insan. Dün akşam tutuklama kararı sonrasında konuştum. Gerçekten çok üzülmüş ve ağlıyordu telefonda. Ve ben artık dedi yapmayacağım kardeşim. Yani böyle bir şey nasıl oluyor ve buna kimse niye tepki göstermiyor? Herhalde birazcık da oradan bir alınganlıkla beraber bırakacağım bu işi dedi. Ben de sizin söylediğinizi söyledim ama.
Beklemeyin. Tabii. Korku insanlar içindir.
Kimseden eğer herhangi bir tepki ülkede, yok yani çok enteresan.
Bu ülkede korku imparatorluğu kurulmuşsa ve o korku imparatorluğu insanları korkutabiliyorsa, etkiliyorsa, kimse ses çıkartamıyorsa bu insani bir davranıştır. Yani insani bir tepkidir. Evet. Korku insan içindir. Bunu hoş görmek lazım ama korkmayanları çoğaltmak lazım. Şimdi bakın hattı müdafaa yok, sattı müdafaa var diye Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü var. Evet. Ve o satır da bütün vatandır. Bu bütün vatan içerisinde sesimizin yettiği kadar, gücümüzün yettiği kadar görevimizi yapacağız ve yanlış gidişe dur diyeceğiz. Buna karşı çıkacağız. Ha bunun sonucunda gözaltına alınırız, tutuklanırız, hoş geldin, sefa geldin diyeceğiz.
Ona da yatabilecek yani, bir şey yok tabii.
Böyle yurttaş olunur. Yani başka türlü olmaz. Ben bunu hiç söylemiyorum. Tam tersine önümüzdeki bir görev olarak algıladığım için söylüyorum bunu. Sizin izleyicileriniz, dinleyicileriniz de çok iyi bilir ki korku imparatorluğunun en yüksek olduğu dönemde yani Fethullah Gülen'in hem Adalet Bakanlığı'nda hem askeri yargıda en güçlü olduğu dönemde, en etkili olduğu dönemde eğer biz de korksaydık bugün belki bu noktalara gelemezdik.
Doğru.
Bu olayı aralayan aslında bizim meslektaşlarımın korkusuzca tavrıdır. Acımasızca kötülüklerin üstüne gittik, kumpasın üstüne gittik. Bunu onurla söylüyorum her zaman. Şimdi burada da böyle.
Bu nedenle de aslında sizin söyledikleriniz çok değerli. Çünkü siz bu işin eziyetini çekmiş isimlerden birisiniz birkaç kişiden en önemlilerinden. Ve bugün uygulanan hukuk mu diyelim bilmiyorum ama bugünkü bu düzen nedeniyle de söyleyecekleriniz çok daha önemli. Eğer siz de deseniz ki ben o zaman eziyet çektim bugün de bunlar eziyet çeksin ama o zaman işte hukuk ortadan kalkıyor. Hukuk üzerinden bir değerlendirme yapamıyoruz. Bahsettiğimiz isimler suçlu da olabilirler ama gerektiği gibi hukuki çerçevede bir yargılamadır asıl olan talep. Başka bir şey değil değil mi? Yani bilmiyorum en azından.
Herkes için hukuk ileriz. Yani hukuktan sonuna kadar yararlansın. Ama biz yaptıklarının da hesabını soralım. Örneğin tabii. O dönemin kumpasçıları ve kumpas maşaları var. O kumpas maşalarına biz ezin, basın, kafasını kesin, işkence yapın demeyiz. Yargılayın, yaptıklarının cezasını çeksinler deriz. Şu açık ve net. Evet. Yani bunun içinde elimizde ne kadar delil varsa, ne kadar kanıt varsa onu da savcının gözleri önüne koymak bizim ödevimizdir. Evet. Çünkü o dönemin sorumlularıdır bunlar. Ama o dönemin sorumluları olan kişiler eğer gözaltına alındılarsa, tutuklandılarsa artık o kişilerin can güvenliği, vücut tamlığı, vücut bütünlüğü ve ruh sağlığı devletin himayesine geçmiştir. Ondan sonra hukuk işler. Ondan sonra hukuki güvenceleri başlar. Hukuki güvencelerinin takipçisi olmak da bir hukukçuların görevidir.
Önce bu Ergenekon balyoz dönemleri, şimdi geldiğimiz bu olağanüstü süreç, burada hukuki yöntemlere ilişkin ciddi iddialar, aynı zamanda şikayetler. Türkiye'de normal bir hukuk düzeni hayal edebiliyor musunuz kısa bir süre içinde?
Hayır, çünkü başkanlık sistemi dediğimiz sistemde getirmek istedikleri HSYK'ya baktığımız zaman çok komik bir durumla karşılaşıyoruz. Şöyle, HSYK üyelerinin yarısını Cumhurbaşkanı seçiyor, yarısını da aynı seçimde iktidar olmuş parti seçiyor. Bu ne demektir? İktidar olmuş partinin milletvekillerinin tümünü de partinin genel başkanı, Cumhurbaşkanı olan aday seçtiğine göre HSYK'nın tümünü o seçiyor. Yani Cumhurbaşkanı bir suç işlediği takdirde o Cumhurbaşkanı'nı yargılayacak olan Yüce Divan'ı da gene Cumhurbaşkanı seçiyor. Fakat bütün bunlara karşın Yüce Divan'ı da seçtiği halde Cumhurbaşkanı'na yargı yolunu açmak için 400 milletvekilinin
evet demesi gerekiyor.
İmzasını istiyorlar. Yani imkansızın imkansızını istiyorlar. Nedir bu korku, nedir bu kuşku demokrasiden? Her zaman söylüyorum, yetkisi geniş olanların yargılaması kolay olmalıdır. Evet. Ne kadar yetkin varsa o kadar kolay yargılanmalısın. İşte demokrasi bu.
İşte o zirveden aşağı doğru geldiği zaman da herhalde bütün vatandaşın hukuktan yararlanma kıstasını etkiler hale geliyor. Yani
elbette,
şimdi ben
elbette.
Gerçekten eski Yarsa Başkanı da vardı, Murat Bey. O da gözaltına evet, alındı ve tutuklandı.
Murat Aslan.
Murat Aslan'ın ifade tutanağını okudum. İnanamadım yani. Bunu tanır mısın? Yok. Bunu bilir misin? Yok. Okula gittin mi? Yok. Para aldın mı? Yok. Yurt dışına gittin mi? Yok. Ne zamandan beri bunlara terör örgütü dersin? Başından beri ben mücadele ederim zaten. Şöyle
bunlar
mi böyle mi?
Bunlar susturma operasyonları.
Yani hiçbir şey, her şeye hayır deyip karşında bir delil de yok ortada ve şu anda cezaevinde. İkinci ayı vardı.
Evet,
Cumhuriyet Gazetesi diğer gazeteci arkadaşlarımız da aynı şekilde ve inanılmaz bir tablo gibi görünüyor. Bilmiyorum. Siz de kısa sürede herhalde bir olumlu sonuç beklemiyorsunuz hukuki çerçevede. Gerektiği gibi
yok,
bir adalet açısından.
Yok, çünkü mahkemeler bağımsız değil, yargıçlar bağımsız değil. Bırak yargıçlar, acaba hata olup da birisi benden bahseder, ben de meslekten ihraç edilebilir miyim korkusu içerisinde. Koltuklarına iğreti oturuyorlar. Yani kapının önünden geçen polis sirenleri ürkütüyor, ürpertiyor. Yani böyle bir ortamda yargı bağımsızlığı olmadığı için yargı giyotin gibi işliyor. Kim gelirse tutuklar, kim yargıdan yararlanmak isterse ters yüz edilir. Bu açık ve net artık. Böyle bir durumdayız. Onun için bunu kısa sürede düzelmesi de olanaksız. Çünkü düzeltmek isteyen bir irade yok ortada.
Evet.
Özellikle bu başkanlık sistemi açısından bu komediyi ortaya koymak doğrudur. Yani ben muhalefetin böldürmeyeceğiz sloganıyla çıkmasını bu açıdan anlamsız bulunuyorum. Tam tersine. Bu işin garabetini, kaçtıkları noktayı ortaya koymak lazım. Bunlar yargıdan kaçıyorlar. Çünkü kendilerinin yargılanma ihtimalini bile yok etmek istiyorlar. Bırak yargılanmaları. Nedir bunun bir sebebi olmalı diye halka anlatmak lazım.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz Celal Ülgen değerlendirmeleriniz için.
Ben teşekkür ediyorum.
Efendim, hukuki meseleyi konuştuk. İki tutuklama kararı ve tutuklama kararlarındaki gerekçeleri sizlere aktardım. O gerekçelere baktığınız zaman bir dakika, bunlar bir hukuki gerekçe mi, yoksa siyasi bir mülahaza mı yapılmış, yoksa olsa olsa üzerinden mi bir değerlendirme yapılmış diye insanın aklına soru işaretleri geliyor doğrusu. Ve bunu en iyi değerlendirecek isim de Ergenekon sürecinde cemaatin kumpaslarıyla mücadele için kimse yanlarında yokken mücadele eden isimler. Onlardan biri de Celal Ülgen diye. Onun da çok ciddi şikayetleri var. Ve Türkiye'de hukukun eski ve gerektiği gibi bir itibar kazanmasının da öyle çok kolay olmadığını düşünenlerden. Ama biz anlatmaya, söylemeye devam edelim diyor. Hatta Ayşenur Aslan'ı arayıp senin de devam etmen lazım. Biz savunmayalım mı? Sen program yapma. Biz savunmayalım. Başkası da başka bir şey yapmasın. Bu süreç nasıl ilerleyecek diye serzenişte bulunduğunda aktardı. Bakalım yani Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik tutuklama kararları sonrasında ard arda gelen iki başka tutuklama kararı ve belki başkaları da var, onlardan da haberimiz yok. Türkiye'de hukuku yine tartışmaların odağında tutuyor diyelim ve meselemizi değiştirelim. Askeri hakim Ahmet Zeki Uçok'la konuşacağız efendim. attığı tweetler ve yaptığı değerlendirmeler dün akşamdan beri çok konuşuluyor.
Anlatılmayanı anlatıyoruz.
Tabii çünkü Atatürk'e söyleyemediklerini İnönü'ye söylüyorlar. Daha kolay diye düşünüyorlar.
Konuşulmayanı konuşuyoruz.
Bu şifrelemeler de tabii ki birileri yaptıysa bunun deşifre mekanizmaları da ortada olup yani bulunabilir.
Türkiye'nin yasaksız programı.
Çatışma taraflar arasında oluyor. Silahı eline alan taraf bir şey istediği için silahı eline alıyor.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te RSFM'de. Şu an dinlemiş olduğunuz program bu akşam yayınlanan programın tekrarıdır.
Evet, Ergenekon süreci dedik, Balyoz süreci dedik. O süreçte kurulan kumpasların nasıl kumpaslar olduğu bugün daha net ortaya çıkıyor. Birazdan size Sakarya Emniyet Müdürü'nün çok önemli açıklamalarını aktaracağım. Darbe komisyonuna gitmiş, ifade vermiş. Ben okuduğum zaman gerçekten gözlerime inanamadım, satırlara baktım. Bütün bunlar tespitliyse FETÖ ile PKK arasındaki ilişki, bunlar belgelendi diyor ve tek tek olayları anlatıyor, yaptığı işlemleri anlatıyor. İnanılmaz hikayeler var, onları birazdan aktaracağım size ama oraya gelmeden önce emekli albay Ahmet Zeki Üçok, işte o dönemde zarar gören ve o kumpastan mağdur olan isimlerden birisi ve 15 Temmuz sonrasında da söyledikleri çokça dinlenen isimlerden birisi Ahmet Zeki Üçok. Dün akşam Twitter üzerinden bir takım mesajlar verdi. O mesajları aktarayım, sonra ne demek istediğini kendisiyle konuşacağız. 7 Şubat, 17-25 Aralık, 15 Temmuz, 27 Ekim ekonomi darbeleri kime karşı kim yaptı? Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı asla teslim etmeyeceğiz, teslim olmayacağız diyor. Darbe sonrası kaos süreci başlatılmıştır 15 Temmuz'dan sonra. Güneydoğu, Irak, Suriye'den şehitler, şehirlerde kanlı eylemler, ekonomik baskılar, suikastler, birlik olalım diyor. Böyle bir çağrı yapıyor. Devamı var. Kaos süreci ülkede iç çatışmayla beraber kanlı bir kalkışma ortamı yaratacak ve Türk Silahlı Kuvvetleri emir komuta zinciri içerisinde yönetime el koyacaktır ifadesi var ki bu ifade çok konuşuldu, çok tartışıldı. Ahmet Zeki Üçok bunun için çok da eleştirildi. Birlik herkesi kucaklamak ve farklılıkları kabullenmekle mümkündür tespiti var ve ülkenin birlik ve beraberliğini sağlama sorumluluğu Cumhurbaşkanı'na aittir diyor. Üçok, kaos ve darbe süreci ancak birlik ve beraberlikle aşılabilir. Cumhurbaşkanı birlik ve beraberliği sağlayamazsa eninde sonunda darbe olacaktır diyor. Ne demek istiyor? Bir darbe beklentisi mi var? Bu bir bilgiye mi dayanıyor yoksa öngörüye mi dayanıyor? Bütün bunlar gerçekten üzerinde çok speküle edildi. Gün boyunca biz de doğrudan kendisine soralım istedik. Ahmet Zeki Üçok, emekli askeri hakim. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim.
Teşekkür ederiz. Niye bu mesajlar? Neden attınız? Böyle bir uyarı, tavsiye, bir takım telkinlerde bulunma gereği hissettiniz?
Şimdi bir...
Sesinizde bir problem var herhalde. Bir arkadaşlar baksınlar bakalım normal bir vaziyete getirebilecekler mi? Bu uyarılar, telkinler, tavsiyeler diyorum. Çünkü uyarılar var, darbe olacak uyarısı. Bunun emir komuta zinciri içinde olacağının o detay mesela konuşulan konulardan birisi. Ayrıca Cumhurbaşkanı'na uyarılar var. Birliği ve beraberliği sağlamanız gerekiyor diye. Cumhurbaşkanını yedirtmeyiz diye başka bir ifade de söz konusu. Yani bir taraftan Cumhurbaşkanı'nın bu süreçte yalnız bırakılmaması gerektiğini söylüyor. Bir taraftan Cumhurbaşkanı'nın ayrışmanın bir parçası olması halinde darbeyi engelleyemeyeceğini söylüyor. Bir taraftan da darbe ihtimalinin çok ciddi olduğunu altını çizerek söylüyor. Gerekçelerini anlatıyordu. Sesinde bir problem oldu. Şimdi yeniden hatta buyurun Ahmet Zeki Çok.
Şimdi geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı bir milli seferberlik ilan etti.
Evet.
Yine Sayın Başbakan ve Sayın Genel Başkanlar bir araya geldiler ve birlik mesajı verdiler. Şimdi ülkemizin özellikle de bu 15 Temmuz'dan sonra yaşamış olduğu bir takım sıkıntılar var. Daha öncesinde de hatırlayalım, 7 Şubat'ta MİT kriziyle beraber, daha sonra 17-25 Aralık'ta işte hukuk darbesiyle, o olmayınca 15 Temmuz'da kanlı bir kalkışmayla bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na karşı özellikle hedef alınarak yapılan girişimlerde bulunuldu. Evet. Bunları tabii ki biz hepsinde baktığımızda Fethullahçı terör örgütünü görmekle beraber bunun arkasındaki güçlerin de kim olduğunu hepimiz tahmin ediyoruz ve bunlar da bugün için herkes tarafından dillendiriliyor.
Biz bunu açık şimdi, konuşuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri işaret edildi değil mi genelde?
Evet. Yani bütün herkesin en fikir olduğu, özellikle de terörist başının o ülkede yıllardır ikamet ediyor olması ve işte belirli istihbarat kurumları tarafından kendisinin yönlendiriliyor olması nedeniyle bu görüş hakim. Ben de o görüşe katılıyorum. Dolayısıyla bu sürecin hedefi kimdi? Baktığımızda Cumhurbaşkanı diyoruz. Peki arkasında kim vardı? İşte FETÖ ve ABD var diyoruz. O halde bu süreç bitti mi? 15 Temmuz'dan sonra bitmedi. Çünkü niye? Hedefe hasıl olamadılar. Yani hala bu ülkenin Cumhurbaşkanı başımızda duruyor. Bu nedenle bu sefer kaos süreci başlatıldı. Yani darbeden sonra başlatılan kaos süreci şu. Ekonomik kriz. Arkasından terör eylemlerinde artış. Güneydoğu'dan, işte Suriye'den şehitlerde artış. Büyük şehirlerde kanlı eylemler. Önümüzdeki günlerde, geçtiğimiz haftalarda gördük bir savcı arkadaşımız da İstanbul'da bir suikast girişimi oldu. Yani bunların hepsi bu kaos planının uygulamaya konduğunun somut örnekleridir. Bunun varacağı nokta, eğer biz birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmezsek, tıpkı 12 Eylül'de nasıl bu ülkede toplum ayrışmıştı ve bu bizim toplumunu en zayıf hale getirmişti, arkasından da o meydana gelen kargaşa, ölümler, suikastlar, ekonomik krizlerde Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu. 12 Eylül'ü yaşadık. Şimdi bizim şu anda Fethullahçı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinden tamamıyla temizlenmemiş olması, hala büyük bir çoğunluğunun bu silahlı kuvvetlerin içerisinde yer almış olması, yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılan yaklaşık işte 19 bin askeri öğrencimiz var, 7 bin tane de personel var. Emniyet Teşkilatı'ndan ayrılmış olan, bugüne kadar Sayın Bakan'ın söylediğine göre 70 bin civarında silah kullanmayı bilen polis. Bunların hepsi şu anda aramızda dolaşıyorlar. Böyle bir kaos ortamında bunların da kullanılmasıyla beraber çok kanlı bir kalkışma yaratılacaktır. Ve eğer ki biz ülke olarak bütün bunlara karşı tek vücut olarak birlik ve beraberlik içerisinde mücadele etmezsek, birlik beraberliğimizi göstermezsek, ne yazık ki tıpkı 12 Eylül öncesinde olduğu gibi bu ülkenin silahlı kuvvetleri bu kaos ortamını bastırmak gerekçesiyle gelip yönetime el koyacaktır. Bunları,
bu çok ileri bir tahmin değil mi?
Hayır, bence çok ileri bir tahmin değil. Niye çok ileri bir tahmin değil?
Niye mesela yönetimle birlikte bu kaos ortamını bastırmak için hareket etmez de yönetime el koyar? Bir de emir komuta zinciri içinde diyorsunuz. Yani çok şimdi, önemli detayları da içinde barındıran bir spekülatif bir yaklaşım mı diyeyim, yoksa bir öngörü mü diyeyim, bir tahmin mi diyeyim, bilemedim.
Şimdi eğer ki 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı ele geçirilmiş olsaydı, ben Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi'nin bu darbe girişimine emir komuta zinciri içerisinde yapıldığını açıklayıp yönetime el koyacağına inanıyorum. Benimle aynı fikirde olan insanlar
çok
olabilir.
Çok ciddi bir iddia bu. Evet.
Yani ben şöyle söylüyorum. Müftet'te edildiğinde orada Genelkurmay Başkanı'nın açıklama yapması için televizyon kameraları, İşte masa, sandalye, Genelkurmay Başkanlığı'nın amblemi ve bayrağı olan şey hazırdı. Sadece ben eğer ki bu Sayın Cumhurbaşkanı o süreçte ele geçirilmiş olsaydı, inanıyorum ki oraya kurulan şey masa, sandalye, işte kamera görüntüleri, neyse makam uygulamaya konacak ve bu açıklama yapılacaktı. Ama Allah'tan böyle bir şey olmadı.
Bu aynı zamanda yine, ama şunu da beraberinde getirmiyor mu bu iddianız? Şu anda darbeye destek verme aşamasında olan komuta kademesiyle Cumhurbaşkanı, darbenin hedefinde olan Cumhurbaşkanı birlikte mi çalışıyor diyebilir miyiz?
Ben daha önce de söyledim. Bu komuta kademesinin bu süreçte çok kötü bir sınav verdiğini, bu sürecin sorumlusu olduğunu, kendi komutası altındaki bir takım vatan hainlerinin darbe yapacak kadar güçlendiklerinden habersiz olduklarını,
tamam, burada yani
insanlarımızın bunların vebali oldu ve bu nedenle de bunların derhal görevden alınması gerektiğini her platformda söyledim ve bence de alınmalıdır.
Bu başka ama değil mi? Yani bu başka bir eleştiri. Diğeri çok daha ciddi bir eleştiri. Yani eğer Cumhurbaşkanı ele geçti ya da sanki bu darbe başarıya doğru gidiyormuş gibi bir görüntü olsaydı diyorsunuz ki emir komuta zincir altına girecekti mesela.
Benimle benimle aynı benzer düşüncede olan birçok insan da bulabilirsiniz yani söyleyeyim. Şimdi burada sorun şu tabii ki.
Şimdi devamını da...
Yani buradaki sorunumuz şu. Bizim ülkemizde müthiş bir ayrışma meydana geldi. Yani siz diyelim ki bir fikir ileri atın. Mutlaka buna karşıdan onlarca hakaretamiz şeyleriniz olacaktı karşılarında. Tam tersini söyleyin bu sefer karşı taraftan. Yani bu ayrışmaya dikkat çekmek lazım. Yani bu ayrışmanın mutlaka ortadan kaldırılması gerekiyor.
Tabii oraya gelelim. Bunu da başarabilecek yazmışsınız.
Bunu başarabilecek bence bu ülkede tek bir kişi var. O da Cumhurbaşkanı'dır. Hı-hı. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki çabalarının desteklenmesi ve bu süreçte de ona destek verilmesi lazım. Siz Cumhurbaşkanı'nı sevmiyorsanız gidin, oy vermeyin, devirin. Ama gidip de Amerikalıların, Fethullahçıların bu Cumhurbaşkanımızı darbeyle devirmesine asla ve kata kimsenin razı olmaması lazım. Beğenmeyebilirsin yani ama burada ülkemizin bekası söz konusu. Ülkenizin geleceği söz konusuysa geri
siz
kalan...
Aynı zamanda bir eleştiri de barındırıyor mu bu sözleriniz? Çünkü Cumhurbaşkanı'nın bu beraberliği sağlaması gerektiği, sağlayamazsa derken bugünkü durumda bu beraberliğin sağlanmadığını da söylemiş oluyorsunuz anladığım kadarıyla.
Şu an itibariyle.
Cumhurbaşkanı yani o...
Cumhurbaşkanı bu konuda bir adım attı. Milli seferberlik ilan etmek ne demek?
Oradan yola çıkarak söylüyorsunuz.
Bütün ülkedeki insanların bu ülkemizin bekası için bir araya gelmesinin bence açık bir daveti bu. Hı-hı. Yani bence buna insanlar duyarsız kalmamalı. Zaten Sayın Başbakan'la beraber iki muhalefet partisi başkanımız da gittiler. Bu konuda hemfikir oldular. Ve bence bu çağrıların artık bir karşılık bulduğuna gerek iktidarın gerekse muhalefetin önümüzdeki tehlikeyi gördüğüne ve birlik beraberlikle onda önemli adımlar attığına inanıyorum.
Yeni kapı sürecinden sonra da benzer görüntüler vardı ama ondan sonra muhalif veya toplumsal muhalefete yönelik tasarruflarla ilgili çok ciddi şikayetler gelmişti. Siz sanıyorum bu mesajınızda biraz ona da dikkat çekiyor musunuz? Birlik herkesi kucaklamak ve farklılıkları kabullenmekle mümkündür. Yani farklılıkları kabullenmemek ve herkesi kucaklamamakla yönünde de bir eleştiri barındırıyor mu bu mesaj?
Şimdi şöyle biliyorsunuz Yeni Kapı hakikaten ülkemiz adına çok önemli bir oluşturulmuş bir güven ortamı yarattı bizde. Evet. Burada ne oldu? Bütün herkes ortak değerlerde buluştular. Ortak hareket etmeye çalıştılar. Bunun tabii ki bazı politik düşüncelerle bozulmaması gerekir. İşte bunu sağlayacak olan partiler üstü olan Cumhurbaşkanımız. Onun yapması gerekiyor ve ben bu yönde de adımlar atmaya başladığını gördüm. İnşallah bu konuda da başarılı olur. Bu ülkemizin önünde bekleyen bu çok zor süreci de
atlatmış oluruz diyorsunuz. Açıkta kalan bir soru var. Onu çünkü diğer tarafa biraz yoğunlaşınca üstünde duramadık. O da şu. Siz diyorsunuz ki eğer bu birlik beraberlik sağlanamazsa kaotik ortamda bir darbe olur ve emir komuta zinciri içinde olur. Ben de dedim ki niye darbe olsun? Cumhurbaşkanının çevresinde ya da yönetimin çevresinde, demokratik güçlerin, siyasetçilerin çevresinde asker yine elinden geleni o şekilde yapamaz mı? Bu darbe şeyi nereden çıkıyor? Yani hem de emir komuta zinciri içinde. Niye hükümete bağlı olarak devam etmesin görevine ve kaotik ortamı ortadan kaldırmak için hükümete destek olmasın?
Şimdi kaotik ortam şu. Yani sizin ben kaç yaşınızda olduğunuzu bilmiyorum ama 12 Eylül öncesini yaşadınız mı bilmiyorum. Eğer 12 Eylül öncesini hayal ederseniz bu kaotik ortam bizim tam 12 Eylül öncesidir. Yani ülkede her gün insanlar ölüyor.
Evet.
İnsanlar ekonomik kriz içerisinde sürekli işte iflaslar oluyor, insanlar aradığı malları bulamıyor.
Kuyruklar şunlar bunlar.
Kuyruklar bunlar hepsi var.
Liseler, üniversiteler karışık.
Her gün eylemler oluyor ve bu ülkenin silahlı güçlerine, emniyet güçlerine her gün ateş açılıyor, şehitler oluyor, öğrenciler ölüyor, insanlar ölüyor. Yani böylesi bir ortamda artık demokrasi bir kenara bırakıldı bizim Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından ve onun yerine, yani o dönemin hükümetiyle birlikte hareket etmek yerine başka darbe bir yolu seçti.
Evet. Darbe yaptılar.
Şimdi evet, ben 15 Temmuz'u bu süreçte bu darbeye, biliyorsunuz benim bir de kategorize etmiştim Türk Silahlı Kuvvetleri'ne darbe süreci içerisinde. Bizim bir darbeye fiilen katılanlarımız var. Hı hı. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde zımmen destek verenler var. Hı hı. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde kim galip gelirse ondan tarafı olacak olanlar var. Hı hı. Ve yine televizyonda maç seyreder gibi darbe gecesinde oturup evinden seyreden korkaklarımız var. Bir de birliklerinde bu darbecilerle birebir mücadele eden bizim kahraman askerler. Şimdi böylesi bir yapıya sahip Türk Silahlı Kuvvetleri henüz ne yazık ki bizim bu süreç içerisinde bir irdelenmedi. Kim bunlardır, kim bunlardan değildir veyahut da kimler bu zımmen destek verdi, kimler o evinden oturdu seyretti. Yani bu ortaya konmadı. Bu bizim için her daim bir bilinmez olarak karşımızda.
Ama komuta kademesi ortada değil mi? O biliniyor yani, oradan gelebilecek bir tehditten de söz ediyorsunuz siz. O açıdan da önemli
ben
değil mi?
Ben komuta kademesinin yani bu süreç içerisindeki başarısızlığını tekrar vurgularım. Bu komuta kademesinin darbe süreci içerisindeki tutum ve davranışlarını hep eleştirdim. Ve yine bu komuta kademesinin...
Yani eğer bir kaotik durum olursa bugünkü komuta kademesi darbe yapar mı demek istiyorsunuz Ahmet'in?
Yani bu kaosu önleme gerekçesiyle...
Bir gerekçesi bir gerekçe tabii, darbeye bir gerekçe sunmak çok kolay değil ama bir gerekçe yani hiçbir gerekçe bir darbeyi yani meşru gösteremez.
Kenan Evren hatırlarsanız bu yurtta Cihan'da sulhçilerin bir gerekçesi vardı, hatırlayın işte.
Tabii yani ama hiçbirisi meşru noktaya taşımaz anlamında söylüyorum. Hiçbir gerekçe
zaten
bir darbe
meşru değil.
Tabii.
Zaten evet. Darbe meşru değil evet. Yani. Burada bir şey anlamında söylüyorum. Yani bir meşruiyet kazandırmak.
Çünkü siz o yönde de eleştirildiniz de bu mesajları yazdıktan sonra. Zaten darbeciydi o bilmem ne falan diye bir takım şeyler de gördüm. Belki onun altını çizmeniz de önemli olabilir.
Dedim yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nde darbeci olmadığı kesinleşen tek grup varsa biz, işte hapse girip çıkıp mahkeme kararıyla haklarında kesinleşmiş mahkeme kararı olan biz balyozcularız. Yani biz bu ülke için bırakın darbe yapmaya. Bu darbe sürecinde de örnekleriyle anlattım. Darbecilerle fiilen mücadele eden yine bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'nde balyozluktan tutuklanan arkadaşlarımız da jandarma genel komutanlığında silahla çatışıp yaralanan benim bizim balyozcu arkadaşımız da yine 4. Tugay komutanı arkadaşımız Levent o evet. Balyoz'dan. Yani bu sürecin darbeyle en uzaktan yakından ilgisi olmayanlar biziz. O yüzden de biz çok müsteriyiz ve buna İlk karşı çıkanlar da biz olduk. Çünkü biz bu Fethullahçı terör örgütünün ne kadar alçak olduğunu bizden daha iyi kimse bilemez. Bizim onlarla birlikte hareket ettiğimizi söylemek hakikaten bizim günahlarımızı almaktır. Yani o yüzden bu konuda hiç asla böyle bir şey kabullenmeyiz. Çünkü biz bu sürecin en düzgün adamlarıyız şu anda. Peki. Çünkü biz sonuna kadar başından itibaren bu FETÖ'yle mücadele ettik. Biz bu FETÖ'yle mücadele ediyoruz diye hapse girdik. Şimdi de bizi onlarla beraber darbe yapıyor falan.
Öyle beraber şey beraber diye bir suçlama yok da. Şimdi beraber olmak değil de bizi darbeci olmak var ya, FETÖ olmadan da darbe olduğu için Türkiye'de. Onunla ilgili uyarılarınızı biraz darbeci etiketiyle birlikte paylaştılar. O nedenle söyledim ben bunu.
Yani bunu tabii paylaşan arkadaşlarımız umarım bizi dinliyordur. Yani böyle bir niyetinin olmadığını en azından benim ta 15 Temmuz'dan öncesinden beri göstermiş olduğum mücadeleyi birazcık izleyen varsa, biz hapisten beri bu Fethullahçılara karşı mücadele gösteriyoruz. Onu izleyen varsa böyle bir cümle kurmasının bile ne kadar zor olduğunu en azından bilmesi gerekiyor.
Kendine güveni en yüksek emekli subaylardan biriyim herhalde diyebilirsiniz. Size öyle yani, bir değerlendirme yapmak lazım. Yani, özellikle balyozcular için yani bu süreçte.
Şöyle söyleyeyim. Yani ben bu süreçlerle ilgili çok net tavrımı ilk darbeden önce de koydum. Biz evet. Hepimiz bazı arkadaşlarımızın bazı duygusal açıklamaları oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri aidiyet duygusundan kaynaklanan. Ama evet. Bu duygusal açıklamaların hiçbir yerinde darbeyi bulamazsınız. Yani.
Evet.
Dolayısıyla da bizim arkadaşlarımıza hala darbeci demek hakikaten çok yani bence günahımızı almak demek. Bu da hiç doğru değil. Biz tam aksine her türlü darbeye karşı fiilen de gösterdik zaten. Sokağa çıkıp tankların üzerine çıkan arkadaşlarım var benim.
Evet.
Yine şeyde genelkurmayın önünde koramirelimiz var. Askerlere gel evladım buraya bilmem deyip yana ateş edilip yanındaki adam ölen koramirelimiz var bizim. Evet. Yani biz bunu en hak etmeyen kişiler bizleriz.
Pekala. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Zeki Uçok. Bu tartışma yaratan mesajlarınızı en azından detaylı bir şekilde derinlemesine konuşma imkanı bulabildiğimiz için. Çok sağ olun.
Yani son bir şey söylemek istiyorum. Yani,
buyurun.
Benim ve bizim arkadaşlarımızın hiçbirisinin darbeyi davet etmek, darbeyi çağrıştırmak, darbecilere taviz vermek veyahut da onlara yol açmak gibi asla ve kata bir niyetimiz, bir davranışımız, bir tavrımız olmadı. Tam aksine bu darbelerin nasıl önlenebileceği, bunlarla ilgili nasıl bir araya gelmemiz gerektiğine ilişkin sadece temennilerimiz oldu. Evet, yarın öbür gün böyle bir şeyle karşılaşırsak hepimiz göreceğiz ki yine bunlarla en çok biz mücadele ediyoruz. Peki. O yüzden benim bu sözlerimi yanlış anlayanlara buradan bunun doğru olmadığını, bu şekilde olduğunu da ifade etmek istedim.
Pekala. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Zeki.
Rica ederim. İyi yayınlar. Hoşçakalın.
Evet, Ahmet Zeki Uçok verdiği mesajlarla az önce de söyledim, Twitter üzerinden darbe olabilir, kaotik ortam artar ve Türkiye'de birlik beraberlik sağlanmazsa bu darbe de emir komuta zinciri içinde olabilir dedi ve üzerine de çok ciddi tartışma olmuştu. Benim söylemek istediklerim açık dedi ama hala o darbeyi yapması muhtemel komuta kademesinin niye meşru yönetimle çalışıp kaotik ortamı engellemeyeceği konusunda benim kafamda soru işaretleri kaldı. Orasını çok net anlayamadım. Ancak söylediği şu, kaotik bir ortam Türkiye'de yaşatılmak isteniyor. FETÖ'nün hala etkisi var. Görevden uzaklaştırılsalar bir de ve önümüzdeki dönemde bu kaotik ortam meydana gelirse buna müdahale etmek zor olabilir. Birlik beraberliğin sağlanması için de farklılıkların mutlaka kabul edilmesi lazım der. Hem Cumhurbaşkanı'na yönelik övgüleri var, hem Cumhurbaşkanı'na yönelik tavsiyeleri var. Bir reklam arası vereceğiz ama vermeden önce darbe komisyonunda eski Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamaları var. Şu anda Sakarya'da Emniyet Müdürlüğü yapıyor. Gerçekten çok çarpıcıydı. Oradan birkaç başlık sizlere aktarmak isterim. Nereden başlayayım? Evet, en çarpıcı olanından başlayalım. İstanbul'da İstiklal Caddesi ile Atatürk Havaalanı'ndaki patlamada kullanılan bombaların yapısıyla Ebu Haydar isimli Suriyelinin evinde çıkan bombaların aynı olduğunu, Ebu Haydar'ın jandarmayla işbirliği içinde olduğunu söylüyor darbe komisyonuna Eyüp Pınarbaşı, eski Şanlıurfa Emniyet Müdürü, şimdiki Sakarya Emniyet Müdürü. Haziran ayında, buralar çok önemli, Haziran ayında darbeden bir hafta önce 8 Temmuz'da Ebu Haydar isimli Suriyelinin evinde iki canlı bomba yeleği, her şeyi tamam, patlamaya hazır, iki Kalaşnikov, susturuculu tabanca ve araçların altına yapıştırılan bomba ele geçirildi diyor. Herkesi şaşırtacak bir takım bulgulara ulaştık. Ebu Haydar Türk muhaberatına çalıştığından bahsetti, yani Türk istihbaratına. Nasıl olur dedik, Ebu Haydar yerler tarif etti. Kişiler ismi verdi. Bunları onların bilgisi dahilinde istenen yerlere aktarıyoruz dedi. Ebu Haydar muhaberattan bahsedince yanındaki şahısla Şanlıurfa Jandarma Alay Komutanlığı içinde istihbarat mensuplarıyla görüştüğünü ifade etti. Fotoğraf teşhisi yaptık ve konuyu Ankara'yla paylaştık. Ebu Haydar'ı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bir uçağı Ankara'ya getirdi ve sorguladı. Ebu Haydar muhaberata çalıştığına inanmış, bomba yapısına baktık. Biz bu bombaları alacaktık. 5 ay önce Assubay İrfan Çetinkaya ve yanındaki uzman çavuşla konuştuk. Onlar tamam dedi, sonra bir ses çıkmadı ifadesini aktarıyor. Sonra devam ediyor. Toplam 5 kez konuşmaları var. Hepsi desteklendi sonra da kayıtlarla diyor. Yani bunlar belgelenmiş. Şu sonucu çıkardık. İrfan Çetinkaya ve ismini şu anda hatırlayamadığım uzman çavuşta Baylok çıktı. Jandarma istihbarat içinde FETÖ'nün hakim olduğunu öğrendik. Bombaların araştırılmasında ve tarihlerinden baktığımızda biz neyi gördük? İlk buluşmadan sonra Ebu Haydar'ın almadığı bombayı başka birilerinin İstanbul'a sevk ettiğini, İstiklal Caddesi patlaması olduğunu gördük. Diğer bombanın ise Atatürk Havaalanı'ndaki kullanılan bombalarla Ebu Haydar'da ele geçirilen bombaların aynı elde hazırlandığını ve aynı ürün olduğunu, silahların dahi birbirinin benzeri olduğu ortaya çıktı diyor emniyet müdürü. Bu görüşmede İstanbul'daki patlamadan önce olduğu da ortaya çıktı Assubay'la görüşmelerinin. Ve ilk başta inanamadık, ancak işin tespiti noktasına geldiğimizde bu patlamalardan oradaki görevlilerin ihmali değil kasıtları olduğunu anladık. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istediği bunlar. O isme gelecek bombaları başka birisi alıyor ve bundan jandarmanın haberi var diyor. Gerçekten bugüne kadar duyduğum en çarpıcı ifadelerden birisi. IŞİD adına çalışan bir takım isimlerin istihbaratla işbirliği içinde, IŞİD diyorum çünkü Taksim'deki patlama, İstiklal Caddesi'ndeki ve Atatürk Havaalanı'ndaki patlama IŞİD tarafından yapıldığı söylenmişti bize. O patlamaya zemin hazırlayan ya da o patlamada kullanılan bombaları, silahları ayarlayan isimlerin jandarma istihbaratla bir arada çalıştıklarına ilişkin ellerinde belge olduğunu söylüyor. Herhalde bundan sonra biraz bu Taksim'deki, İstiklal'deki patlamayı ve Atatürk Havaalanı'na ilişkin açılan soruşturmayı takip etmek gerekecek. Orada da karşımıza assubaylar, subaylar ya da polisler çıkacak belki de ve bu IŞİD'le FETÖ terör örgütünün bir arada hareket ettiğinin işareti ve ispatı olarak darbe komisyonuna bugün sunuldu. Bu çok konuşuluyordu ama ilk kez elde belge var diyen bir bürokratı görmüş olduk. Bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra size Kütahya'da dağıtılan, Kütahya Belediyesi'nin dağıttığı bir kitaptan bahsedeceğim. Çalışma hayatında kadın iş yerinde kocasından daha yakışıklı erkeği görürse gönlü ona kayabilir, kırsın dizine otursun gibi bir takım tavsiyelerin içinde yer aldığı ve belediyenin de evlenen çiftlere hediye ettiği bir kitap bu.
Anlatılmayanı anlatıyoruz.
Tabii, çünkü Atatürk'e söyleyemediklerini İnönü'ye söylüyorlar. Daha kolay diye düşünüyorlar.
Konuşulmayanı konuşuyoruz.
Bu şifrelemeler de tabii ki birileri yaptıysa bunun deşifre mekanizmaları da ortada olup yani bulunabilir.
Türkiye'nin yasaksız programı.
Çatışma taraflar arasında oluyor. Silahı eline alan taraf bir şey istediği için silahı eline alıyor.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te RSFM'de. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle devam ediyor. Şu an dinlemiş olduğunuz program bu akşam yayınlanan programın tekrarıdır.
CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dile getirdiği bu kitapla ilgili eleştirilerini, Kütahya'da, Kütahya Belediyesi'nin evlenen çiftlere dağıttığı bir kitap. Kadını cinsel köle olarak sunan bir kitap dedi ve bununla ilgili mutlaka işlem yapılması gerektiğini de söyledi CHP'li milletvekili. Peki ne var bu kitapta? Birkaç başlığı aktarayım. Çalışma hayatında kadın iş yerinde kocasından daha yakışıklı erkeği görürse gönlü ona kayabilir, kırsın dizine otursun. Kadının çalışması faydasızdır. Kadının çalışması ailede krize neden olur. Çalışan her iki kadından biri tacize uğrar. Çalışma hayatı kadının kocasına karşı olan cinsel görevini olumsuz etkiler. Kadın ev işinde ve kocasının hizmetini görmede maharetli olmalıdır. Sevişirken konuşursan çocuğun kekeme olur. Kadın ev işinde ve kocasının hizmetini görmede maharetli olmalıdır. Çok eşlikle ilgili de bir takım şeyler var. Mesela huysuz karısı olan erkek kadını boşayıp başka bir erkeği bela etmek yerine ikinci bir eşi alıp ilk eşin rekabet duygularını harekete geçirip onu dize getirse daha iyi olmaz mı diyor çok eşliği savunurken. Evin erkeği öfkelendiğinde evin hanımı ne yapacakmış? Hemen susacakmış bu kitaba göre. Özür ve af dileyecekmiş. Kocasını kızdırmayacakmış. İşte bu ifadeler var ve bu ifadelerin içinde yer aldığı kitap Kocaeli Belediyesi tarafından yeni evlenenlere dağıtılıyor. Belediye başkanının orada bir mutluluk dile, Kütahya Belediyesi'nce yeni evlenenlere daha hemen müdahale. Evet, Kocaeli, Kütahya, pardon karıştım, Kütahya. Ve dağıtılıyor. Orada Kütahya Belediye Başkanı'nın iyi dileklerine ilişkin bir iki satır da oluyormuş. Gördüğümüz kadarıyla işte bu kitabı meclis gündemine taşıyan Fatma Kaplan Hürriyet Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili telefon attığımızda. Hoş geldiniz Fatma Hanım.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Ben bir fıkra gibi okudum bunu ya. Yani ciddiye alamadım. Bilmiyorum. Evet. Gerçekten çok ciddi bir olay ama espri evet. falan olabilir diye düşündüm baktığım zaman. Bunu yani nasıl olabiliyor evet. gerçekten aklım ermedi. Siz nasıl ulaştınız? Size nasıl geldi bilgi ve ne yaptınız?
Valla bana ilk söylendiğinde inanın ben de aynı şeyi düşündüm. Hadi canım o kadar da değil dedim.
Şaka gibi değil mi?
Şaka gibi. Elimde eğer hakikaten kitap olmasa, somut olarak elimde fiziki olarak olmasa ben de inanmazdım. Kendime inanmazdım en azından. Evet. Ama sonrasında kitabı alıp okuduğumda ki ilk Kütahya'ya gittiğimde orada bir saha çalışmamız vardı parti olarak bizim. Görevlendirmemiz evet. vardı orada çünkü bizim vekilimiz yok. Ara ara bu tür yerlere destek Hı-hı. veriyoruz. Gittik saha çalışması yaparken tesadüfen işte orada ki yönetici arkadaşlarımız, seni başkanımız bahsetti bu kitaptan. Burada yeni evlenenlere belediye veriyor. Ben de bir gönderin başkanım bir bakayım dedim. O da bana kendince bir 100 sayfasını gönderdi. Böyle içerisinde hani önemli gördüğü 100 sayfayı gönderdi. Normalde 400 sayfalık bir kitap aslında. Ben de şöyle bir bakarken yani inanamadım okuduklarıma. Tabii okudukça. Ertesi günde benim şeyim vardı. Bütçe üzerine bir konuşmam vardı. Tam da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı üzerine. Aslında konuşmam çok başka bir içerikteydi. Sonra bunu gündeme taşımaya karar verdim. Ya bu çünkü hiç hoş bir şey değil ve mutlaka ülkenin duyması lazım ve bir an önce bunlarla ilgili önlem alınması lazım. Aslında çok geliyor bu tür şeyler bize ama elimizde kanıt da şey olmayınca bir şey yapamamıştık. Hazır elimizde kanıt da var, bunu o zaman bakanlarla paylaşalım dedik. Mecliste gündeme taşıdık. Tabii herkesin ilgisini, dikkatini çekti. Hani kimse inanamadı. Yani AKP'liler de ya hadi canım hani bir bakalım falan nasıl olur böyle bir şey diye. Zaten meclis başkan vekili de biliyorsunuz AKP'li olmasına rağmen tepki gösterdi. Sağ
evet,
olsun
evet,
olamaz
evet,
böyle
evet,
bir şey
yani
diye.
Mecliste hoş bir tablo vardı. Yani zaten aklı başında kimsenin destekleyebileceği bir şey değil de. Ama yani tabii nasıl tabii. böyle bir kontrol dışı belediye başkanı mesela hiç konuştunuz mu? Hiç mi okumamış, hiç mi bakmamış ya da onun şeyleri?
Valla ben belediye başkanına hiç konuşmadım. Ben direkt kitap üzerinden hareket ettim. Sonra bugün belediye başkanının biz basın açıklaması yaptık. Belediye başkanının bir açıklaması var. Ya ben bastırmadım ki niye bakayım? Evet. Biz böyle akıllara zarar açıklaması var.
Biz de aradık da kendisi şekilde. Yayına katılmak istemedi. Aslında biz de ona doğrudan sormak istiyorduk. Yani evet kendi bastırmamış ama başka ya, kitaplar dağıtıyor mu acaba?
Kendi bastırmamış ama kapağını ilk açtığımda her iki sayfada da kocaman Kütahya Belediyesi'nin amblemi. İsmi var. Ebedi sevgi yolunda atılan bu ilk adımda evlatlarımıza iki can saadeti dilerim. Kamil Karaçoğlu, Kütahya Belediye Başkanı. Çin'i şeyiyle birlikte, objesiyle birlikte iki sayfada kitabın basılı bir şekilde onun adı var. Sonrasında kitabın bilgilerine geçiyor. İşte içerik bölümüne geçiyor. Evet, evet. Yazarı tanıtıyor. İçindekiler bölümüne geçiyor. Kitap böyle. En başında da Kütahya Belediyesi'nin amblemi var. Yani o yazmamış olabilir ama onlar bastırmış ya da basılan kitabı kendilerine mal edip satın alıp zaten mesele de o. Yani tamam böyle bir kitabın basılması bir dert, bir de böyle basılan bir kitabın
belediye tarafından yeni evlenenlere dağıtılır. Yani hepsi üst üste.
Yeni evleniyorsunuz ve bir kitap veriyorsunuz. Kitapta diyor ki bak kocanız sizi ikinci eş kuma getirebilir diyor. Çok eşlilik iyi bir şeydir diyor. Yani yeni evlenmişsiniz. yani hatta diyor kuma işte eğer dul kuma getirirse işte şu kadar onunla olur. Yok işte bekar kuma getirirse şu kadar olur.
Rekabeti arttırır falan gibi şeyler
rekabeti
var yani.
Arttırır. Evet. Bak işte seni boşamak yerine sana kuma getirir. Bak senin de rekabet duygun artar. Sen de dize gelirsin falan. Yani akıllara zarar. Hiçbir şeyle açıklanabilecek bir tarafı yok bu kitabın. Hani dinle de açıklanabilecek, şer'i hükümlerle evet. de açıklanabilecek hiçbir tarafı yok bunun.
İşgüzarlık tamam. gibi geldi bana ya. Feci bir işgüzarlık ama yani herhalde AK Parti'nin de sahiplenmediği hani, bir şey olduğu için
yani sahip tabii sahip ya bir de sahiplenseydiler.
yani Marat çıkartmayın diyebilirlerdi size. Niye nereden çıkarttınız bunu falan diye.
Ya öyle ufak ufak da bir şeyler de olmadı değil mi? Ya şimdi hani burada söylemeseydiniz hani şey de halletseydik hani gündeme taşımadan falan filan gibi ama yani bu gündeme taşınmayacak gibi değil. Çünkü değil bunun ya. Gibi bir sürü kitap var. Bir sürü kitap. Ben bunu gündeme taşımazsam önüne alamam öyle sadece işte. Aa tamam. Bir de, hallediyoruz, bir de, yapıyoruz.
Bir de Pamukkale Belediyesi'nin var herhalde. Yine siz bundan bahsetmişsiniz.
Evet, evet. Ertesi gün Pamukkale Belediyesi'nin geldi elimize. O da benzer ifadeler içeriyor. Orada da işte daha çok işte kadın sokağa çıkmamalı. Tiyatro şeytan yuvasıdır. İşte sinemaya gitmemeli. Parka gitmemeli. Kadın tıraş olmamalı. Saçını kestirmemeli. Kadın işte ilim ve bilim yönünden eksik yaratılmıştır. İstişare edilmemeli.
Sen Sen kadını dövdükçe o seni daha çok sevecek, daha çok isteyecek aynen. değil mi? Orası aynen, ben çok şey yaptı yani.
Böyle bir cinsel fantazilerle olmuş. Dolu. Evet. Ya bunlar böyle yazarların bana göre cinsel fantazileri. Başka bir şeydi. Yatak odası sırlarını oraya sanki
ama işte zaten mesele tabii bunun belediye tarafından sahiplenilmesi. En önemli evet. sorun burada. Asıl belediyenin aynen, bu evet. konuda bir açıklama yapması ya da buna tabii. ilişkin bir işlem yapılması gerekiyor. Ne bekliyorsunuz mesela şimdi? Ne yapılmasını bekliyorsunuz?
Şimdi bu anayasal bir suçtur. Bu kitabı basmak, bastırmak, dağıtmak, bunun propagandasını yapmak yasalara ve anayasaya, medeni kanunlara aykırıdır. 2002 yılında aynı mahiyette kopyala yapıştır şeklinde o dönemki belediye başkanı, başka bir belediye başkanı varmış Kütahya'da, bu kitabı dağıttığı için yargılanmış. Dava sonucunu bilmiyorum.
Bu kitap,
ama yargılanmış.
Bu kitabı.
Bu kitabın aynısı, sadece yazar farkı var. Yani yazar ismini değiştirmişler. Kopyala yapıştır yapılmış. İçerisine birkaç kendi cümlelerini eklemiş. Biraz da böyle işte Hazreti Muhammed böyle buyurdu. Zamanında işte peygamberlerimiz şöyle yaptı diyerek birkaç da böyle süslemiş etmiş. Doğruluğu tartışılır. Din alimi değilim, bilemiyorum doğruluğunu yanlışlığını. Böyle kendi adında basmış, yeni haliyle bastırmışlar. Ama 2002'de aynı bu kitaptan dolayı, aynı bu içerikten dolayı o dönemki belediye başkanı yargılanmış, soruşturma açılmış. Dolayısıyla şu anda yapılması gereken hemen belediye başkanı hakkında, kitap yazarı hakkında, dağıtan dağıttıranlar hakkında siyasi, idari ve cezai mutlaka soruşturma başlıyor.
Siz suç duyurusunda bulundunuz mu savcılığa?
Bugün ihbar ettik. Bu zaten bunu yayınlamak bile ihbardır. Hiç evet. ekstra bir dilekçeye, ben hukukçuyum aynı zamanda. Hı-hı. Dilekçeye gerek yok. Savcılar bu ihbarı aldığı an gereğini yapmak zorundadır. Ben bugün çağrı yaptım meclis kürsüsünden. Basın toplantısı yaptım. Savcılara ihbar ediyorum. Bununla ilgili hemen soruşturma başlatmak zorundasınız dedim. Birkaç gün bekleyeceğim. Yaptılar. Yapmazlarsa biz dilekçeyle suç duyurusunda bulunacağız. Şimdi bazı bilgiler edinmeye çalışıyoruz. Başka belediyelerle de ilgili. Totalinde tabii aynen. Biz gereğini yapacağız ve yaptırana kadar uğraşacağız. Yani bu çok önemli bir konu çünkü. Biz Türkiye'de şu anda kadınların parklarda, hamile kadınların parklarda dövülmesini konuşuyoruz. Ne yazık ki. Kadın şiddetini, kadına karşı şiddeti konuşuyoruz. Çocuk istismarını konuşuyoruz. Küçücük çocukların evlendirilmesini konuşuyoruz. Gerdek gecesine sokulmasını zorla, bunu konuşuyoruz. Dolayısıyla işte İsmet Yılmaz'a sordum ben özellikle. Israrla sordum, bir işlem yapacak mısınız? Ve o da ısrarla kaçındı cevap vermekten. Ve şöyle bir şey söyledi. Ya vatandaş da canım bunlara inanmasın, içeriğine kanmasın. Ya öyle şey olabilir mi? İçeriğine kanıyor ki gidiyor parkta. Hamile kadını dövüyor adamın
ya,
bir tanesi.
Buradaki
yani.
Mesele vatandaş değil ki. Vatandaş kanmasın, tamam bu kitapta yazıldığı zaman itibar etmesin ama belediye bunu dağıttığı zaman başka bir otoriter yani bir yetkiyle insanlara tavsiyede bulunmuş oluyor. Yani o tavsiyeleri sahiplenmiş oluyor. Asıl mesele bu zaten. Bu meselenin çözülmesi lazım. Valla ağzınıza sağlık. Ne diyelim Fatma Hanım? İnşallah yani, başka örnekler olmaz inşallah, ama bunlarla mücadele de şart tabii. Çok
var
teşekkür ediyoruz ayrıca.
Çok belediyede var görünüyor. Yani çok sapıklıklarla dolu ve maalesef daha da kötüsü bu Hazreti Muhammed'in anet edilmesi. Onun ağzından işte ya, peygamberlerin gerdek gecesine kadar detaylı anlatılması, ya bu çok kabul edilebilir şeyler, İslam'la da bağdaşmaz.
Herkesin.
Hazreti Ali ve Hazreti Fatma'nın bile gerdek gecesinden bahsediyor bu kitap. Onları tabii anlatamıyoruz maalesef detayını. Bir okusa vatandaş yani İslam adına da isyan eder. Ya bunların mutlaka bir an önce çözümünün yapılması gerekiyor diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyoruz biz de. Sağ olun katıldığınız için, değerlendirmeniz için. Fatma Kaplan, Hürriyet Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili. Bu kitap, bir kitabı Kütahya Belediyesi'nin dağıttığı bir evlilik kitabını gündeme getirmişti. Onunla ilgili detayları anlattı. Şimdi biz bir ihbarda bulunduk diyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden. Bakalım savcılar harekete geçecekler mi? Geçmezlerse dilekçeyle suç duyurusunda bulunacağız ayrıca. Bu bir suçtur diyor ve buna benzer kitapların Türkiye'de çok olduğunu, karşı karşıya kaldığımız bir takım saldırı girişimlerinin kadınlara karşı ya da kadına şiddetin temelinde de bu zihniyetin yattığını, bununla mücadelenin şart olduğunu söylüyor.
Anlatılmayanı anlatıyoruz.
Denklem her gün değişiyor. Bugün sağlanan mutabakatın da ne kadar süreceğine ilişkin herkesin çok ciddi şüpheleri var.
Konuşulmayanı konuşuyoruz.
Böyle bir kötülüğü yapabilmesi için insanların nasıl bir ruh halinde olmaları gerekir? Bunları anlamaya çalışıyorum ben bugün.
Türkiye'nin
Yasaksız programı.
Barzani'nin buna olumlu bakması PKK'nın o bölgede güçlenmesini Barzani de istemiyor. Çünkü onu bir sonuçta kendine dönük de bir tehdit olarak görüyor.
Tehdit olarak görüyor.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da tekrarıyla 24'te RSFM'de.
Bundan sanıyorum iki gün önce Konya'da HDP'nin il başkanlığı basılmıştı ve yakılmıştı, yangında çıkmıştı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülmüştü. Türk bayrağı asılmıştı HDP tabelasının üstüne. Dün de HDP'nin genel merkezinde elinde silahıyla gelen bir kişi ateş etti tüfekle, pompalı tüfekle. Görüntüleri de yayınlandı. Gerçekten tüyleri diken diken ediyor. Geliyor son derece soğukkanlı biçimde ateş ediyor HDP genel merkezine birkaç el. Sonra da gidiyor polislere teslim oluyor. Onunla ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyuyoruz. HDP cenahında bir gözaltı vardı dün itibariyle. Nimetullah Erdoğmuş gözaltına alınmıştı. Sonra serbest bırakıldı Nimetullah Erdoğmuş. Şu anda yanılmıyorsam 12 milletvekili cezaevinde. Evet 12 milletvekili halen cezaevinde HDP'lilerin. Fırat Anlı Diyarbakır Belediyesi'nin eş başkanıydı. Gözaltına alınmış sonra da tutuklanmıştı. Onunla ilgili bir iddianame hazırlanmış ve Fırat Anlı hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi olduğu bilgisini de sizlere aktaralım. Ankara'dan çok çarpıcı bir haber, çok üstünde durulmadı ama normal zamanlarda durulması gereken de bir haber. Maliye Bakanlığı'nın Kasım ayı bütçe uygulama sonuçları açıklanmış. Buna göre örtülü ödenek harcaması 2016 yılının rekorunu kırmış Kasım ayında. Gizli hizmet giderleri kaleminden Kasım ayında yapılan harcama 228 milyon 238 bin liraymış. Gizli hizmet giderleri diye bir başlık bu. Örtülü ödenek nereye harcandığını kimse bilmiyor. Gizli çünkü. 228 milyon 238 bin lira olmuş Kasım ayında ve son dönemin rekoru kırılmış Kasım ayındaki bu harcamayla. Bugün belki herkesin dikkatle takip ettiği bir başka haber vardı. Saatler meselesi. Yaz saatinin sabitlenmesi projesinin fikir sahibi olan İstanbul Teknik Üniversitesi'nden akademisyenler konuşmuşlar Hürriyet Gazetesi'ne. Sorun okulun erken başlaması demişler. Yani sorun saatin sabitlenmesi değil de okulların erken başlamasıymış. Gerçekten zihni sinir bir projede ortaya çıkartıp okulların yarım saat geç başlatılması gerektiğini de ifade etmişler. Bu zaten konuşuluyor, birçok uzman da söyledi. Başka bir uzman çıkıp başka bir açıklama da yaptı. Yaz saati değil asıl kış saati sabitlenmeliydi bir tasarruf gerekiyorsa dedi. Bu konudaki tartışmaların devam ettiğini görüyoruz. Herhalde tartışmalar sırasında da zaten bir şekilde yaza, günün uzadığı dönemlere ulaşacağız. Günü bitiriyoruz, haftayı bitiriyoruz. Pazartesi günü birlikte olacağız saat 17.30'da. Bu programın tekrarı saat 24'te yine RSFM'de. Bir de bunu izle.com adresinde de YouTube kaydına ulaşma imkanınız var. Vedayı objektifle yapıyoruz. Şarkının ismi Can Suyu. Görüşmek üzere.
Kanadına kondum, baktım duymuyor. Götürdü dalgalar üzerinden aşkıma. Dur dedim durmadı, aşkı bilmiyor. Götürdü dalgalar üzerinden aşkıma. Dur dedim durmadı, aşkı bilmiyor. Gönlüm benim bir deniz, dalgalar hep var. Aşkıma, inadına, fırtınalar var. Durdurun rüzgarı, esmesin ha dostlar. Sığınacak limanlar, hep uzaktalar. Durdurun rüzgarı, esmesin ha dostlar. Sığınacak limanlar, hep uzaktalar.
Uçurduğumda bir seven aldım.
Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle sona erdi.